Ayrım 14, sayfa 136. Ben Bodrum'a gelemem Recep Usta dedi. Biliyorsun, burada doktorlarım var, işim var. Size yolunuz açık olsun. Yolunda gider umarım işleriniz. Taşınmak bana da iyi gelecek. Dere boyuna gidip gelmekte zorlanıyordum. Daha yakınlarda bir ev bulur taşınırım. Beni düşünmeyin siz. Yaşar'ı, Raife Hanım'ı gitmeden görürüm umarım ki. Görürsün tabii, evin satılması, yeni ev bulunması aylar sürer daha. Bir kere daha düşün Murat arkadaş, orada da doktor buluruz sana. İş dersen hazır. Bir de kışın gör Bodrum'u, asıl güzelliği o zaman meydana çıkıyor, diyordu Recep Usta. Sağ ol beni düşündüğün için Recep Usta, dedi Tarık. Ziyaretinize gelirim Bodrum'a, söz. Sen bilirsin, hadi bana müsaade. Sarıldılar birbirlerine, hakkını helal et. Ne hakkı vardı ki sanki, helal olsun. Dereboğazından çerez alacağım otel için. Ne yiyeyim Şükrullah Bey'e, diye geri döndü tam gidecekken Recep Usta. Ne deseydi? Tarık burada dünyayı unuttu, keyfinde, sefasında mı diyecekti? Utanmıştı. Bu hafta gelemeyecekmiş dersin. Recep'ten ayrılınca eve döndü. Dede ile Lüsi merakla bekliyorlardı. Olanı biteni anlattı. İşi kabul etmediğini söyleyememişti. Dede Tarık'a yaklaşıp omuzlarından tuttu. Gitmeyi düşünmüyorsun değil mi damat? Al sana işletme. Bu köşkü, hanı işletin birlikte. İçten gülümsüyordu dede. Benim sizden başka kimim var? Kızımın drohması bunlar. Hem dul hem senden bir yaş büyük kız alıyorsun. Drohma da yüklü olacak elbette, deyip kahkahayı koyuvermişti ardından. Yine drohma dediler. Neyin nesiydi bu? Tam soracakken dede anlatmaya başlamıştı bile. Çeyiz gibi bir şeydi ya, çeyizden halliceydi Ermenilerde. Burada bizimle kal artık Tarık. Adada geçirelim kışı, hazırlıklar yapıyorum. Kalorifer tesisatı döşeteceğim, rahat edersiniz burada. Lazım olacak eşyalarını al gel. Çalışmana da gerek yok bana sorarsan ama orası senin bileceğin iş. Al makineni yazmaya başla oğlum. Kurtar beni artık taşıdığım bu yükten. Dede ne güzel konuşuyordu. Gözleri dolacak gibi olmuştu Tarık'ın. Kendi yüküne bir de dedenin, Lüsi'nin yükünü katmış, sırtlanmış gibiydi acıları. Göz göze geldiler. Sevinçten ışıldıyordu Lüsi'nin gözleri. Bu kız benim neyimi seviyor? Bir hafta boyunca Lüsi, dede, Tarık hiç durmadan sohbet etmişlerdi. Üçü konuşmak için birbirlerini beklemiş gibiydiler yıllarca. O günlerden birinde Lüsi, Musa Dağ gezisini bütün ayrıntılarıyla anlatıyordu. Dedemle İstanbul Havalimanı'nda buluşup uçakla Antep'e gittik. Bir otelde geceledikten sonra sabah kiralık bir araba ile Derzor'a doğru yola çıktık. Arabayı ben kullandım. Buralara dedem de ilk kez geliyordu. Havalimanına gittiğimde Erivan'a gideceğimizi sanıyordum. Dedem bir kafileyle gelmiş, beni de yanında götürmeyi kararlaştırınca Erivan'dan önce görmemiz gereken yerler olduğunu düşünmüş. Hemen yeniden planlamış geziyi. Böyledir dedem, şaşırtır sürekli. Suriye sınırını geçtikten sonra yolda anlatmaya başladı. Dedem Fransa'ya yerleştikten sonra 1915 soykırımından kurtulabilmiş, hemen her Ermeni ile buluşmuş, tanışmış. Kendi başından geçenler bir yana, dinlediği her yaşanmışlıkla biraz daha yaşlanmış. Anadolu'nun dört bir yanından sürülenlerin ortak yönü Derzor çölleriymiş. Kimi kafileler azala azala varmışlar buraya, kimileri hiç varamamış. Yollarda açlıktan, susuzluktan, hastalıktan kırılmışlar. Kimileri yığın yığın öldürülmüş. Tarıkcığım, Derzor'da yaşamak ölmekten de zor olmuş. Bir ürperti geçti içinden Tarık'ın. Bu duyguyu iyi biliyordu. Dedeme anlatanlar orayı, o yolları görmek lazım, sözcükler yetmez anlatmaya demiş hep. Biraz da bundan gittik yaz sıcağında bu çöle. Ben de şimdi sana ne kadar anlatsam eksik kalır. Bazı şeyler sahiden söze yazıya dökülemiyor. Derzor'da iki gece kalabildik. Hala orada yaşayan aileler var, ziyaret ettik. Hem sıcağın hem de orada yaşananların bilgisiyle perişan olmuş görünüyordu dedem. Dönüşte göç yolunun aksine yol aldık. Antakya'ya vardığımızda ikimiz de bitkindik, bir otele yerleştik. Bıçak açmıyordu dedemin ağzını. Sabah uyandığında daha iyiydi. Kahvaltıdan sonra biraz alışveriş yapıp birden konuşmayı kesip odasına fırlamıştı Lucy. Az sonra elinde bir paketle geldi. Bil bakalım bunu kime aldım? Çok sevdiğim birine aldım dedi, paketi Tarık'a uzatırken. Mozaikten yapılmış çiçek desenleri olan bir tabloydu paketin içindeki. Tarık sevecen gülümseyip uzanıp öpmüştü Lucy'yi yanaklarından. Önce Samandağ'a ulaştık. Köyün yolu Samandağ'dan ayrılıyordu. Bir saate yakın, iki yanı narenciye, ceviz, zeytin ağaçlarıyla dolu dar bir yoldan sonra Musa Dağı'nın eteklerinde kurulmuş Vakıflı köyüne ulaştık. Köy meydanında birkaç kişinin oturduğu yüksek cam ağaçların altında bir kahve vardı. Dedem yaşlarda biri geldiğimizi görünce bizi karşıladı. Doğma büyüme bu köylü olan Avedis amcaydı bu. Dedemle Fransa'dan tanışıyorlarmış. Kalacağımız evi de o ayarlamış. Önce kahvede birer çay içtik, diğer kişilere tanıttı bizi. Sonra kalacağımız eve götürdü. Acil kullanacağımız şeylerin yerini gösterdikten sonra akşam yemeğini evlerine davet edip ayrıldı yanımızdan. Dedemin ve benim birkaç bavulumuz dışında Antakya'dan aldığımız öteberimiz vardı yanımızda. Yeterliydi. Evde gerekli olabilecek her şey vardı. İki odadan birine dedemin eşyalarını yerleştirdim, diğerine de kendim yerleştim. 2-3 ay burada kalacağımızı söyleyince dedem bir an sevinsem mi üzülsem mi bilemedim. Senden bu kadar süre ayrı kalmak olmasa dedemle o çölde bile aylarca seve seve kalırdım. Bir taraftan da bu gezi benim halkımı tanımam için çok önemliydi Tarıkçığım. Böyle başladı köy günlerimiz. Başlarda hep komşu evlere yemeğe davetli oluyorduk. Sonraları dedem yapmaya başladı yemeklerimizi. Köyde her şey bulunuyordu. Doğal şeyler tabii. İştahım bir açılmıştı ki az kaldı buraya şişman bir kadın olarak dönecektim. Sonraları kesildi ama neden mi? Bir kitap getirmişti yanında dedem. Fransızca bir roman. Türkçesi Musa Dağ'da 40 gün Tarıkçığım. Bu romanın ne yazık ki Türkçe çevirisi yok. Kitapta yazılanlar burada yaşanan gerçekleri anlatıyor demişti dedem. Elbette roman olduğu için kurgusal şeyler var ama olayların gelişimi tam da burada anlatıldığı gibi olmuş. Merak ettiğin şeyleri Avedis amcanla da konuşabiliriz. Oradaki kişilerden biri her şeyi yaşamış. Kitabı evden çıkarmamaya bak. Buralarda yasak olabilir. Tarık dedem bunları söyledikten sonra kitabı nasıl bir merakla okumaya başladığımı bilsen, ilk işim kitabı bir gazete kağıdı ile kaplamak oldu. Evden çok az çıkıyordum. Dedem sanki bu köy ahalisinden biri gibi buradaki yaşama ayak uydurmuş, hava kararına kadar eve girmiyordu. Bense okudukça iştahtan kesiliyor, bir taraftan da bu yöreyi gezmek, öğrenmek için sabırsızlanıyordum. Roman kahramanları birkaç kilometre uzaklıktaki yoğun olukta yaşıyorlardı. Hemen her gün sanki hala oradalarmış gibi düşleyip oraya kadar yürüyüp dönüyordum. Burada yaşayan herkesin bildiği şeyleri okuyordum belli ki. Kiminle karşılaşsam gözlerin içine bakıp bu ortak öyküden izler arıyordum. Kalınca bir kitaptı. Su gibi akabilirdi ama benim boğazımda düğümleniyordu. Bu kitabı yazan Franz Werfel'i dedem şöyle anlatmıştı. Çekoslovakyalı Yahudi bir yazardır Werfel. 1929'da kız arkadaşıyla Suriye'ye bir geziye gitmişler. Orada bir halı atölyesine gördüğü koca gözlü çocuklar ilgisini çekmiş. Ne garip çocuklar bunlar demiş. Atölye sahibi de durumu anlatmış. Bunlar Türkler tarafından öldürülen Ermenilerin çocukları. Onları sokaklardan toplayıp yatacak yer bir de iş verdim. Aksi halde açlıktan öleceklerdi. Werfel dönüşlerinde bu olayın peşini bırakmamış. Fransa dışişlerine başvurarak olayın belgelerini edinmiş. Fransa'da yaşayan Ermenileri araştırmış. Dedemle de o sırada tanışmışlar. Musa Dağ direnişine katılan Pater Thomas'tan olayın nasıl gerçekleştiğini öğrendikten sonra bir gün sevgilisi Alma Mahler'e, ünlü Viyanalı besteci Gustav Mahler'in eski eşiymiş, Musa Dağ olayın romanını yazmak istediğini söylemiş. Suriye'de gördüğü öksüz, yetim, sefalet içindeki Ermeni çocuklardan çok etkilenen Werfel, bu romanı yazmayı bir borç bilmiş. 1933'te tamamlamış romanı. Sonra Nazizm'le birlikte romanın başına gelenleri dedemden dinleriz. O bu dönemlerin tanığı, hayli karışık şeyler olmuş. Elindeki notlara da arada bir göz gezdirip anlatmasını sürdürüyordu Lucy. Bak burada senin için çevirdiğim bir kısım var. Özellikle Anadolu'da yaşayan Ermeniler bu tehcir kararı ile neye uğradıklarını şaşırmışlar. İstanbul hükümetini bu karardan döndürmek için çok çabalamış bir Ermeni dostu Alman papaz varmış. Osmanlı'da saygın biri olan Papaz Yohannes Lepsius'un Enver Paşa ile yaptığı bir görüşmeyi romana aynen koymuş Werfel. Bak senin için çevirdiğim o konuşma şöyle. Karşısındaki bu narin yapılı savaş tanrısına, bu çocuksu Hristiyanlık düşmanına acıma duygusu sarıyor benliğini. Yohannes Lepsius'un ses tonu şimdi yavaşlıyor. Bir şeyleri biliyor olmanın ağırlığını taşıyor sanki. Yeni bir imparatorluk kurmak istiyorsunuz ekselans. Fakat bu imparatorluğun temelinde Ermeni halkının cesedi olacak. Bu hayır getirir mi? Hiç olmazsa şimdiden sonra barışçıl bir yol bulmak olanaksız mı? Enver Paşa ilk kez şimdi çıplak gerçekliği açıklıyor. Artık yüzündeki çekingen bir gülümseme değil, gözleri sabit ve soğuk bakıyor. İri, ürkütücü dişlerinden ağır ağır sıyrılıyor dudakları. İnsanla veba mikrobu arasında barış olmaz. Hemen atılıyor Lepsius. Demek ki siz harbi Ermeni milletini tamamen yok etmek için kullanmak istediğinizi kabul ediyorsunuz. Harbiye nazırı kesinlikle çok ileri gitti. O nedenle hemen nazik soğukluğunun ele geçirilmesi imkansız kalesine çekilerek başka perdeden konuşmaya başlıyor. Benim kişisel görüşlerim ve amaçlarım hükümetimizin bu konuya ilişkin yayınladığı resmi bildiride yer almıştır. Uzun süre göz yumup bekledikten sonra savaş ve öz savunma koşulları altında hareket ediyoruz. Devletin yıkılması için faaliyet gösteren yurttaşlar her yerde yasaların sertliğine maruz kalırlar. Buna göre hükümetimiz yasalara uygun hareket etmektedir. Papaz Lepsius'un tüm çabaları boşa çıkmış. Ne yaptıysa engel olamamış sürgünlere. 1915 tehcir kanunundan Musa Dağı eteklerindeki Ermeni köyleri biraz geç haberdar olmuş. Bazı tesadüfler sonucu Zeytun'da olanları sürülen yığınların aslında ölüm yolculuğuna çıktıklarını öğrenebilmişler. Musa Dağı eteklerine kurulu 7 Ermeni köyü bir araya gelip, nasıl olsa sürgünde öleceğiz, direnebildiğimiz kadar direnelim diye karar almışlar. Yanlarına alabildikleri kadar yiyecek, giyecek, erzak alan kadın, erkek, yaşlı, çocuk 4-5 bin kişi Musa Dağı'nın doruklarına çıkmışlar. Burada 2 aya yakın hem hayatta kalma hem de Osmanlı askerleriyle savaşma mücadelesi vermişler. Roman bu direnişin öyküsüyle birlikte direnemeyenlerin, direnmeyi aklından bile geçiremeyenlerin yaşadığı sefaleti, yok oluşu anlatıyor. Roman tam yiyecekleri tükenmiş, aralarından da yaklaşık 1000 kadar kişiyi kaybetmiş haldelerken, dağın arka yüzünden denize inişleri ve Fransız gemileriyle kurtuluşları ile sonlanıyor. Sonrasında neler yaşadıklarını Avedis amcadan sorup öğrendim. Bu Fransız gemisi önce Kıbrıs'ın Limassol limanına gitmiş. Oradaki Kıbrıslılar Ermenilerin bu bölgeye yerleştirilmesine izin vermeyince Mısır'ın Port Said limanına götürülmüşler. Burada da aynı şeyler olmuş. İzin vermemişler başta. Uzun pazarlıklar yapılmış. Sonunda bir askeri kampa yerleştirilmişler kısa süreliğine. Burada da bitmemiş. Dünya ülkelerinin çıkarlarına göre oradan oraya sürüklenmişler. Hiçbir ülke onları istemiyormuş. 1920'li yılların başında Fransız mandası olan Hatay'a Musa Dağlıların bir kısmı dönüp bu köye yerleşmişler. 1939'da tekrar Türkiye'nin eline geçmiş Hatay. Bu dönemde Vakıflı köyündekilerin çoğu Lübnan'a göç etmiş ancak birkaç aile burada kalmaya devam etmiş. Tarık tüm bu olup bitenlerden haberdar olmadan yaşayabilmiş olmasına inanamıyordu. Ne büyük acılar yaşanmış ne büyük nefretler birikmişti böyle. Bu halk tüm bunları hak edecek ne yapmış olabilirdi? Bu iyimserliğinden tiksinti duydu birden. Sanki hak edenler mi acı çekiyor? Dede bir ara Talat'ı öldüren Soğuman Tehlirya'nın mahkemesinde bulunduğundan söz etmişti. Güpegündüz Berlin'de ensesinden vurup öldürmüş Talat'ı. Tehlirya'nın gözünün önünde annesini öldürmüşler, kız kardeşine tecavüz etmişler. Kolay mı katlanmak? Dan dan dan sesleri kulağında bir kez daha yankılanmıştı. O mahkemede serbest bırakılmış Tehlirya'n. Bunu anlamak zordu. Böyle mahkemeler de oluyordu demek. İnsafa gelip bırakmış olamazlardı ya, kim bilir ne hesaplar peşindeydi mahkeme. Tarık bunları düşünürken Lüse heyecanla birinden söz etmeye başlamıştı. Kendinden küçük bir kız varmış, komşu evde yaşıyormuş. Çok iyi arkadaş olmuşlar orada. Aşenmiş adı. İğne oyası danteller örüp satıyormuş yöredekilere. Geçen gün ona mektup bile göndermiş. O da Lüse'yi çok sevmiş. Seni sevmekten kolay ne var? Musa Dağ'da 40 gün romanının başına gelenleri öğrenmek istiyordu Tarık. Yemekten sonra terasta bir şeyler okuyan dedenin yanına geçtiler. Madem yazma görevi verdiniz bana, bildiklerinizi anlatın ne olur dedi Tarık. Kalem kağıt getirmişti yanında. Dede bir düşünüp olayların sırasını anımsamaya çalıştı. Damat senden kurtuluş yok anlaşılan. Werfel'in Musa Dağ'da 40 günü 1933 yılında yayımlanınca, bunun sadece Ermeni soykırımını anlatan değil, aynı zamanda ayak sesleri yakından duyulmaya başlayan Yahudi soykırımına karşı bir uyarıcı roman olduğu konuşulmaya başlanmıştı Avrupa'da. Hatta romanı okuyan bazı Yahudilerin Musa Dağı ziyaret ettikleri de söyleniyordu. Kitabın yankısı büyük oldu. Özellikle Yahudi gettolarında en çok okunan kitaplardan olmuştu. 1933 yılının sonlarında Almanya'da basıldıktan sonra Türkiye'den ilk tepki Falih Rıfkı Atay'dan geldi. Hakimiyet-i Milliye gazetesinin baş yazısında kaleme aldığı bu yazıda öncelikle kitabın içeriğinden bahsediyor. Alman-Türk dostluğuna değinip Almanya'da yakılan kitapları anımsatıyordu. Alman devletini kitabı yasaklatmaya çağıran bir uyarı yazısıydı bu. Hemen ardından diğer gazetelerde sürekli bu konuyu işlemeye başladılar. Bu yazılarda kitabı bir Yahudinin yazmış olması, yazarın asıl niyetinin bu roman ile Yahudilere direnmeleri için güç vermek olduğu sıkça işlenerek Nazileri kışkırtıyordu. Amaçlarına ulaşmaları uzun sürmedi. Bir Alman kitap evi, Musa Dağ'da 40 gün romanını yayımlayan yayın evine bir mektup gönderdi. Almanya'da yaşayan bir Türk gazeteci, bu olsa olsa Falih Rıfkı'ydı, Alman resmi makamlarına başvurup bu kitabın Türklüğe hakaret ettiğini, gerçekleri çarptırdığını söyleyip yasaklanmasını talep etmiş. Mektup romanın yasaklanabileceği uyarısında bulunuyordu. Tam da öyle oldu. Daha 2 ay geçmemişti, Nazi hükümetinin propaganda bakanı Goebbels, kitabın yasaklandığını duyurdu. Aynı açıklamada Nazi hükümetinin Türkiye'ye karşı samimi dostluk hislerinin tekrar üstünde duruluyordu. Yasaklamalara rağmen kitaba ilgi büyüktü. 1934 yılında İngilizce'ye çevrilen kitabın Amerika Birleşik Devletleri'nde yayımlanması gündeme geldiğinde ABD'nin ünlü gazetelerinde roman hakkında övücü yazılar çıkıyordu. Bir yazı bu romanın muhteşem bir film olacağını söz konusu edince büyük film şirketleri Metro-Goldwyn-Mayer kitabın film haklarını satın aldı. Bunu duyan ABD Büyükelçisi durumu oranın yetkili makamlarına taşıdı. Elçi, bu film çekilecek olursa Amerika'da Türk karşıtı duygular gelişeceğinden kaygılandığını anlatmıştı. Ayrım sonu, sayfa 146.